Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Kardeşler, bugün Allah izin verirse Müslümanın şahsiyeti başlıklı derslerimizin 10.sunu yapacağız. Bütün amellerin Allah için olması Müslümanın şahsiyetini belirleyen unsurlardan birisidir. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder ve Allah için engel olursa imanını tamamlamıştır. Bunu Ebu Davud, Taberani, Begavi, Şerhü Sünne'de, Ebu Umame radıyallahu anh'ten hasen bir isnatla rivayet ediyorlar. Şüphesiz Müslümanın her işinin Allah için olması ihlas kapsamında bir şeydir. Hatırlayacak olursanız Müslüman şahsiyeti derslerinin ilkinde ihlasla başlamıştık. Ve niyet hadisini işlemiştik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam niyet hadisinde innemel a'malu bin niyat diyerek burada iki şarta, amellerin Allah Azze ve Celle katında kabul edilmesi için olmazsa olmaz iki şarta işaret ettiğini zikretmiştik. Bu iki şart, birincisi el-a'mal kelimesinde ameller ifadesinin lamı tarifle gelmesi. Yani nekre değil de, belirsiz değil de, belirlilik taksıyla gelmesi. Bu da gösteriyor ki meşru olmalı amel. Önce amel meşru olacak. Yani kitaba, sünnete uygun olacak, ilim üzere olacak. Bin niyat ifadesi de o amel için gözetilmesi gereken niyetin halis tutulması, Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmasıdır. Biz bugün Müslümanların genel ahvaline baktığımız zaman bu iki esas hususunda bir nevi gaflet içerisinde olduğumuzu görürüz hepimiz. Şimdi şöyle düşünün. Bu olmazsa olmaz iki şart dediğimiz şey, yani ihlas ve doğruluk. Doğruluk derken kastımız kitap ve sünnete uygunluktur. Amellerin doğru olmasıdır. İhlasla kastettiğimiz amelin ihsan üzere. Yani senin Rabbini görmesen de Rabbinin seni her an gördüğünü bilerek, bunun şuurunda olarak ve amellerinde sürekli bir murakabe, sürekli bir kontrol halinde olarak. Yani ihlasla sapma var mı? Allah Azze ve Celle'nin rızasından başka bir yere yöneliyor mu diye. Bunu kollamak zorundayız. Bunlardan gaflet ettiğimiz zaman işte içinde bulunduğumuz ahvale düşüyoruz toplum olarak. Bu bize neyi gösteriyor? Esasında hemen hemen bütün akide derslerinin başlangıcında, hatta hadis derslerinin başlangıcında, fıkıh derslerinin başlangıcında ilk olarak hep genelde bu konu işlenir. Muhaddisler kitaplarına innemel amalu bin niyat hadisiyle başlamışlardır. İşte bu iki şarta işaret etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresi, Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha suresi bu iki şarta işaret eder. Yani ne Yahudilerden, ne Hristiyanlardan, ne gazaba uğrayanlardan, ne sapmışlardan eyleme bizi derken biz Rabbimizden neyi istiyoruz? Sırat-ı müstakimi istiyoruz. Yani Yahudilerin ihmal ettikleri şeylerden beri olmayı, Hristiyanların ihmal ettikleri şeylerden beri olmayı. Hristiyanlar ilmi ihmal ettiler, ihlasa ağırlık verdiler. İhlasla ibadet ettiler ama ilimsiz olarak, bu sebeple saptılar. Yahudiler ise ihlastan uzak ilmi artırdılar, kuru bilgileri artırdılar, amel edilmeyen bilgileri artırdılar. Şimdi biz de toplum olarak sırat-ı müstakimi isteyen Müslümanlar olarak bu iki şartın her zaman eşit bir şekilde bir arada bulunmasını gözetmek zorundayız. Yani düşünün, öyle kardeşlerimizi görürsünüz. İhlas da müthiş. Yani samimiyetine diyecek bir şey yok. İlimde kusurlu. İhlasından dolayı ona bir şey diyemiyoruz. Çünkü üstüne gitsen bu sefer ihlasından da belki olacak, onu da kaybedecek. İlim ehli olanlarımıza baktığımız zaman da bunlar da ihlası ihmal etmiş olabiliyorlar. Bu da, buna da üstün gelemiyorsun, o ilmiyle seni bastırıyor. Yani biz her birerimiz bu iki şartı birlikte, yani nasıl Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken korku ve ümidi eşit tutarak ilerlememiz gerekiyorsa, amellerimizde, yaşantımızda, her anımızda ihlas ve ilmi birlikte yürütmek zorundayız. İlimi biraz gafletle geçiştirip de ihlasa yöneldiğimizde bu bizi bir sapmaya götürür. Tamamen ihlasa yöneldiğimizde böyle olur. Tamamen ilme yöneldiğimizde ihlasta kayma yaşayabiliriz. Bu ikisi sürekli kontrol etmemiz gereken, bir an bile gafil kalmamamız gereken şeylerden birisi. Bakın biz ne diyoruz? Akide ve menheç. Akide ve menheç birdir diyoruz. Akide ihlası temsil eder. Menheç de doğruluğu temsil eder. Yani menhecin çok güzel olsa, akidede bozukluk olsa bir şeye yaramaz. Akiden çok düzgün olsa, menhecin bozuksa, yani gidişatın, tuttuğun yol, tuttuğun metot bozuksa, o akide sana bir fayda sağlamaz. Yani biz bunları sürekli birlikte gözetmek zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte burada tekrar ihlasa bir yönlendirme yaparak, kim Allah için severse, Allah için nefret ederse, yani bizler fıtri olarak sevgi sıfatına, buğz etme sıfatına sahip kimseleriz. Allah Azze ve Celle bizden bu fıtratımızda olan sevme ve nefret etme duygularını kendisi için halis kılmamızı emrediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte imanı tamamlamayı buna bağlıyor. Doğal olarak sen evladını, anne babanı, sana iyilik edeni seversin. Ve yine doğal olarak, yani fıtri bir gerek olarak sana kötülük edeni buğz edersin, nefret edersin. Allah Azze ve Celle için sevme ve Allah için nefret etme ise sevgine ve buğzuna, nefret etmene bir ölçü koymanı gerektiriyor. Bu ölçü şüphesiz Kur'an'da, sünnette çizilen ölçülerdir. Mücadele suresi 22. ayetinde anlatılan ölçülerdir. Allah'a ve Resulüne iman etmiş hiç kimseyi, en yakınları bile olsalar, babaları, akrabaları, en yakınları bile olsalar, Allah'a ve Resulüne yan çizmiş, onlara isyan bayrağını açmış kimselere sevgi besler bulamazsın diyor. Bu Allah ve Resulüne isyan bayrağını açmış kimseler, bizim en yakın akrabalarımız olabilir, yakın dostlarımız olabilir, sürekli kendilerinden iyilik gördüğümüz kimseler olabilir. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bunlara sevgi besleme. Veyahut da sana kötülük eden bir Müslüman kardeşin olabilir. Kırıcı konuşan, ağır konuşan, bir şekilde kalbini kıran veyahut da fiilleriyle, davranışlarıyla sana kötülük eden veyahut senin hakkını eda etmeyen, yerine getirmeyen bir Müslüman kardeşin olabilir. Bunu da Allah için sevgiyi devam ettirmenle mükellefsin. Bu sevgiyi etkileyecek tek şey Allah ve Resulü'nün çizdiği çizgiler üzerinde olmalı. Allah ve Resulü'nün sevmeye aykırı ise herhangi bir sevgi veya herhangi bir buz, bundan uzak durmamız isteniyor. Evet. Yani Müslüman şahsiyetinde nefsani menfaatlerden, şahsi menfaatlerden uzak, nefsani isteklerinden uzak yaşamak zorundadır. Şahsiyetini böyle bir temel üzerine kurmak zorundadır. Onun sevmesi, nefret etmesi, vermesi, vermemesi, engel olmak diyoruz buna. Yani verirse Allah için verir. Birilerinden bir takdir, taltif beklediği için değil. Vermezse, vermemesi gereken yerler vardır. Bunu da Allah için vermez. Evet, böylece Allah'ın rızasını ve cennetini istemeye hak kazanır bunları yaptığı zaman. Fakat herhangi bir konuda Müslüman bu esasdan gaflet ederse, ona Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar tevbe kapısını açık bırakmış veya can gırtlağına gelinceye kadar tevbe kapısını açık bırakmış. Bakın Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Mümin ile imanın misali at ile onu bağlayanın misali gibidir. At döner dolaşır sonra bağlı olduğu yere geri gelir. Şüphesiz mümin de yanılır. Sonra imana geri döner. Yemeğinizi takva sahiplerine yedirin ve iyiliğinizi de müminlere yapın. Evet, son cümle bir önceki hadiste zikrettiğimiz Allah için dostlukla ilgili de bir şey aynı zamanda. Bu hadisi İbn-i Mübarek Kitab-ı Zühd'de, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde ve daha başka muhaddisler Hasan yollarla, rivayet yollarıyla hasen olan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Müslüman şüphesiz günahta ısrar etmez, hatada ısrar etmez ve hiçbir günahı da hafife almaz. Yani genel olarak insanlar işte büyük günahlar, küçük günahlar diye bir ayrım yaparlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam günahların büyüklerinden sakının diyerek 7 madde saymıştır. Muhaddisler ve fakihler bu sayıyı daha da artıran Kur'an ve sünnet naslarından bazı istidlalleri de bulunarak büyük günahları daha da artırmışlardır. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın büyük günahlar diye saydığı şeyleri iyi düşünecek olursak burada saydığı bütün maddeler başkasının hukukuyla ilgilidir bakın. Hep başkasının hukukuna tecavüzle ilgilidir. Büyük günah diye sayılan şeyler. Günahların en büyükleri diye sayılan şeyler. Yani savaştan kaçarsanız diğer Müslümanlara bir zarar vermiş olursunuz. Anne babaya isyan ederseniz böyle. Günahların en büyüğü olan şirk Allah'ın hukukuna tecavüzdür. Yalan başka insanlara zarar vermektir. Ferdi olan günahları biz küçük görmeye de hakkımız yok. Ayşe radıyallahu anh'dan geldiği gibi günahların büyüklüğüne ya da küçüklüğüne değil, kime karşı isyan ettiğine bak. Yani isyan ettiğin zatın büyüklüğüne bak diyor. Dolayısıyla biz hiçbir günahı hafife almadan hangi hataya düşsek bundan dönüş yapmamız lazım. Tevbe etmemiz lazım. Tevbe de imanda anlattığımız gibi biz iman tarif ederken söz ve fiildir diye tarif ediyoruz. Söz ve amel. Dolayısıyla ameller de imandan olduğuna göre imandan olan bu amellerin söz ve fiil olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Yani söz, tevbe de söz, estağfirullah gibi Allah Azze ve Celle'den af dileyen, bağışlanma dileyen zikirlerle olur. Bunda kalırsa nasıl ki ben iman ettim demekle kişi iman etmiş olmuyorsa, fiiliyatla da bunu desteklemesi gerekiyorsa, tevbeyi de gerçekleştirmek için estağfirullah sözü yetmiyor. Tevbenin şartları vardır. Yani işlediğin günahtan tam bir pişmanlık duyman, kalbin ameli. Kalbin ameli. Dilinin ameli, Allah'tan özür dileyen, bağışlama dileyen zikirlerde bulunman. Azaların ameli de günah işlediğin ortamı terk ederek o günahlara kefaret olacak salih ameller işlemek. Yani tevbe de bu şekilde gerçekleşmeli. O halde biz hata ettiğimiz noktalarda da bunu kalp, dil ve azalarla bu tevbeyi yerine getirmek durumundayız. Evet. Kul kibre kapılabilir. Yani kibir de, yani siz bunu ferdi bir günah gibi düşünebilirsiniz. Ama günahların hepsinde Allah'ın hukukuna bir tecavüz vardır. Kul Rabbine karşı kibirlenemez, büyüklenemez. Kibriya sıfatında Allah Azze ve Celle'ye ortaklaşmaya kalkamaz. Bu yüzden hadiste böyle gelmiştir, kutsi hadiste. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, azamet benim ridam, kibriya izarımdır. Yani yücelik, büyüklük benim bir nevi ridam, kişinin üzerine giydiği bir elbise gibidir. Kibriya, büyüklenme de yine Allah Azze ve Celle'ye has bir sıfat olarak zikrediliyor. Kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse ona azap ederim buyurur Allah Azze ve Celle. Yani kibirlenen bir insan, büyüklenen bir insan, Allah'ın kendisine nasip ettiği herhangi bir nimetle şımaran, böbürlenen bir insan, bakın Allah Azze ve Celle'nin hukukuna karşı bir tecavüz içerisindedir. Ama Allah Azze ve Celle'ye karşı bunu yaptığını bilse, yani bunun şuurunda olsa, Müslüman kul asla burada durmaz, bundan derhal tevbe eder. Evet, Müslümanın şahsiyetinin değerlerinden bir diğeri Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şu buyruğudur. İki özellik münafıkta birleşmez. Güzel üslup ve dinde anlayış. Dinde fakih olmak biliyorsunuz hadiste de belirtildiği gibi Allah herhangi bir kulun hayrını dilerse, onun iyiliğini dilerse onu dinde anlayışlı kılar buyuruyor. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. İbn-i Mübarek Kitab-ı Zühd'de rivayet etmiş. Bu da hasen bir hadistir. Müslümanın üslubu da tarzı da ancak salihlerin Allah Azze ve Celle'ye itaat eden, onun emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan salihlerin üslubudur. Yolu ibadet eden abidlerin yoludur. O daima takva sahiplerine benzemeye çalışır. Facirlere, Allah'a isyan edenlere benzemekten sürekli uzak durur ve seçkinlerin adımlarını takip eder. Kalbi de kalıbı da birdir. Yani içi de dışı da birdir diğer bir ifadeyle. Müslüman görünüşe önem verip de kalbi bomboş olan kimseler gibi değildir yani. Anlayışı ince bir kalpten ve dikkatli bir şuurdan kaynaklanan derin bir anlayıştır. Bu üslubu ve anlayışı kendisini şakasında da ciddi olmasına mani değildir. Şakasında da ciddidir yani Müslüman. Bakın bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen diğer bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Evet, ben şaka da yaparım ancak haktan başka bir şey söylemem buyurmuştur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani şaka yaptığında dahi gerçeğin dışında bir şey söylemez de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bu hadisi bu lafızla Tirmizi, Şemailinde ve Sünneninde rivayet eder. Peygamber aleyhisselatü vesselamın şakalarına bakarsanız, hadis kitaplarında okuduysanız, onun sözleri şaka yaptığında dahi yalan değil. Yani seni bir deve yavrusuna bindireceğim diyor bir kadına. Kadın da diyor ki bana deve yavrusunu mu layık gördün diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sonuçta her deve bir devenin yavrusu değil mi? Başka bir yerde hurma yerlerken Sa'd bin Ebi Vakkas'tı galiba. Diyor ki sen niye yemiyorsun? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ona soruyor. Sen niye yemiyorsun? Allah'ın Resulü gözüm ağrıyor diyor. O zaman diyor ağrımayan gözün neye diyor. Yani sen bu hurmayı gözünle yemiyorsun ki. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam latifelerinde de doğru sözün dışına çıkmamıştır. Müslüman demek ki şaka yaparken dahi yalana veya hakikatin aksi olan sözlere sapmamak için dikkat etmelidir. Ve bu hadislerden anladığımıza göre, bunun gibi pek çok hadis-i şerifler var. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bütün ciddiyetine rağmen latife de yapar, şakalaşırdı. Hatta çocuklarla bile şakalaşırdı. Enes radıyallahu anh'ın kardeşi Ebu Umeyr diye künyelenen çocuğa, ey Ebu Umeyr serçecik ne yaptı diyerek latifede bulunmuştu. Yani çocuklarla bile şakalaşırdı ve meclislerinde hep ciddi meseleler konuşulmazdı. Bazen mesela sahabeler diyor, biz diyor bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla mescitte konuşurken cahiliyedeki hatıralarımızdan da bahsederdik diyor. Demek ki Müslüman bazen öyle, bazen böyle belli bir denge üzerinde gider. Bakın Hanzalatul Üseydi radıyallahu anh'den gelen rivayette Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaştım diyor. Hepinizin bildiği hadis. Bana nasılsın ey Hanzala diye sordu. Ben de Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah sen ne söylüyorsun dedi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olduğumuzda bize cehennemi ve cenneti anlatıyor. Gözümüzde görüyormuş gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün yanından ayrıldığımızda ise eşler, çocuklar, bahçelerle ilgileniyor ve çok şeyi unutuyoruz dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'a yemin olsun bunun aynısı bizde de oluyor. Bunun üzerine ben ve Ebu Bekir radıyallahu anh birlikte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geldik. Dedim ki Hanzala münafık oldu ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyin var diye sordu. Senin yanında bize cehennemi ve cenneti anlatıyorsun. Öyle ki sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Yanından çıktığımızda ise eşler, çocuklar, bağ, bahçe bizi meşgul ediyor. Pek çok şeyi unutuyoruz. Dedim. Allah Resulü buyurdu ki, nefsim elinde olana yemin ederim ki, şayet benim yanında bulunduğunuz sıradaki zikrinizi devam ettirseniz, elbette melekler yataklarınızda ve yollarınızda sizlerle alenen müsafaha ederlerdi. Lakin ey Hanzala, bazen öyle, bazen böyle, bazen öyle, bazen böyle, bazen öyle, bazen böyle buyurdu. Yani bu hadise baktığımız zaman, Müslim'in rivayet ettiği bu hadise baktığımız zaman, demek ki Müslüman'ın hayatının 24 saatinde sürekli ibadet, sürekli taat, sürekli zikir, aralık vermeksizin Rabbimiz Azze ve Celle bizden böyle bir şey istemiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey emretmiyor. Öyle bir dengede gitmemizi emrediyor ki din bize, az da olsa devamlı olmayı emrediyor. Yani daha başka sahabelerin kıssasını biliyorsunuz. Allah Resulü'nün hanımlarına gelip de birisi sabaha kadar uyumayacağını, sürekli namaz kılacağını ahdediyor. Bir başkası evlenmeyeceğini ahdediyor. Bir başkası her gün oruç tutacağını ahdediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna sinirleniyordu ve diyordu ki kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Ben evlenirim. Bazen gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında ibadet ederim. Bazen oruç tutar, bazen tutmam, iftar ederim diyordu. Yani ibadette de dengeyi emrediyordu. Bakın, bir kimse bu ibadeti sürekli kıldığı zaman, vaktinin tamamını devamlı bir şekilde, daimi bir şekilde yaptığı zaman, hani şimdi peygamberlik iddia eden sahtekarlardan birisi diyor ya, zikri daime kavuşmaktır bizim amacımız. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun tam tersini söylüyor. Siz böyle bir metot çizerek, böyle bir metot takip ederek havada uçabilirsiniz. Su üzerinde yürüyebilirsiniz. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çizdiği metot bu değil. Mesela Hristiyanlardan alınan bir metottur. Tasavvuf ekollerinde çile çıkarmak denir erbain. Bu 40 gün süresince bir yere kapanırlar. Sadece namaz kılacak kadar küçük kutu gibi bir yerdir bu erbain delikleri. Burada 40 gün boyunca hayvani gıdalardan uzak durulur. Her gün oruçlu geçirilir 40 gün boyunca. Ve iftar bitkisel yiyeceklerle yapılır. Bu 40 gün boyunca bu mürit sürekli zikirle meşguldür. Bunun akabinde de şeytanların bir takım oyunlarına, tezgahlarına gelir. Neden şeytanlar geliyor? Allah'ı zikretmiyor mu? Allah zikrediyor ama bidat bir yol üzerine. İnsanlar zannediyor ki işin içerisinde Allah'ı zikretmek olunca şeytanın burada bir parmağı yok. Öyle değil. Halk arasında müsebbehat-ı aşere diye meşhur bir zikir terkibi var. Bunun kaynağına baktığınız zaman hadis kitaplarında böyle bir şey yok. Bu 7 tane ayet ve hadiste gelen zikirlerdir aslında. Bunu her gün belli vakitlerde sabah akşam 7'şer sefer tekrar etmek emredilir. Bunun kaynağına baktığınız zaman Hicri 3. asırda falanca bir zahit İbrahim et-Teymi rahimullah buna nispet ediliyor. Bu güya Hızır aleyhisselamla karşılaşmış. Hızır aleyhisselam işte en faziletli zikir budur diyerek bunu almış, bunu tavsiye etmiş. Ve o zamandan beri de bir gelenek olmuş. Şimdi baktığınız zaman yapılan şey zikir. Kur'an'dan bir ayet, Kur'an'dan sureler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiye ettiği zikirlerde Ama form yanlış. Yani 10 tane zikri 7'şer sefer okumak. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir sayı bildirmemiş. İyi ama bunu getiren gerçekten Hızır olsa dahi, Hızır değil mi sonuçta? Yani ondan gelen bu zikri almakta ne sakınca var? Bakın burada şirk vardır kardeşler. Burada şirk vardır. Yani bu söz ağır bir söz gelebilir. Ama hakikat budur. Neden? Çünkü bu şirk ittiba tevhidindeki şirktir. Hatırlayacaksınız, daha önce anlatmıştık bunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Kardeşim Musa dahi hayatta olsa benim şeriatıma, benim sünnetime tabi olmaktan başka yolu yoktu. Bugün öyle garip bir şey duydum ki maalesef kendilerine selefi diyen, bizimle aynı itikatta, akidede olduğunu iddia eden bazı kimseler şöyle diyorlarmış. Selefi alime gassal elindeki meyyit gibi teslim olacaksın. Yani bunların hitap ettiği kimseler tarikatlardaki gördüğü bir takım müşkülatlardan kurtulmuş, gelmiş, kitap ve sünneti öğrenmek üzere oraya gelmiş insanlar. Ve selefi diye bildikleri bir mecliste bu sözü işitiyorlar. Ve ne düşünüyorlar? O zaman biz tarikatı niye terk ettik ki? Tarikatlar da aynı şeyi istiyor. Şeyhlere gassal elinde meyyit gibi teslim olacaksın. Bu daha tehlikeli. Hak adına saptırmak. Allah korusun. Şimdi bakın, Hızır aleyhisselam Allah katında mertebesine rağmen, yani peygamber mi veli mi diye ilim ehli tartışmış, ağır basan delillere göre o bir peygamberdi. Veli de olsa fark etmez, peygamber de olsa bir şey değişmez. Muhammed aleyhisselatü vesselam bunu buyuruyor bakın. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselam hayattayken, Hızır da hayatta olsaydı, gelip Muhammed aleyhisselatü vesselama tabi olmaktan başka bir yolu yoktu demek ki. O halde biz bunu şöyle sağlıklı düşündüğümüz zaman, ne kadar büyük Allah dost olursa olsun, Allah'a ne kadar çok ibadet etmiş, zühd ortaya koymuş bir kimse olursa olsun, hiç kimsenin Muhammed aleyhisselatü vesselamın getirdiği şeriattan, sünnetten başkasına tabi olma imkanı yok. Bu ittibada şirktir. Biz bunu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünün ikinci kısmı olan ittiba tevhidine aykırı görürüz. Aynı şekilde selefi de olsa bakın, kitap ve sünnetle amel eden selefi bir şeyh, selefi bir alim de olsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan başkasına teslim olmak, herhangi bir beşere teslim olmak bir kere onu masum görmektir. Bu ittibada şirktir. Allah Azze ve Celle'ye ibadette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bize açıklanan, onun diliyle bize meşru kılınan başka bir yolla ibadet edemeyiz. Müslim'in Sahih'inin mukaddimesinde Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette, yani bu söylediklerimizi destekleyen bir delil olarak bunu zikrediyorum. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Süleyman aleyhisselamın bağladığı bazı şeytanların diyor, ahir zamanda salınıvermeleri yakınlaşmıştır. Yakındır bu zaman diyor. İnsanları Allah'ın dini konusunda bilgilendirmek üzere. Kimler? Şeytanlar. Demek ki içerisinde Allah'ın zikri de olsa, şeytan zikir de öğretiyor. Yani bu sonuçta Allah'a zikir değil mi? Şeytan hiç Allah'ın zikrini öğretir mi gibi bir düşüncenin yersiz olduğunu gösteriyor bunlar. Sohbetin başında dedik ki iki olmazsa olmaz şart. Yani akide ile menheç birbirinden ayrılmaz. İhlas ile de doğruluk birbirinden ayrılmaz. Ayrılmamalı. Bunlardan birine ağırlık verip diğerine ihmal ettin mi bu %100 sapmaya götürüyor. Akide ile menheç birbirinden ayrılmaz. Bizim akidemizde, menhecimizde kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın meşru kılmadığı bir şeyi hiç kimse meşru kılamaz. Onun koymadığı bir şartı hiç kimse şart olarak öne süremez. Evet, burada Hanzala radıyallahu anh'ın bu kıssasında yine mesela rabıta gibi hallere de esasında bir reddiye vardır bu hadiste. Mesela diyor ki biz sürekli diyor şeyhin yanında olamıyoruz. Allah Azze ve Celle ise ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. Tevbe suresi 119. ayetinde. Rabıtaya bunun delil getirir sufiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise ne diyor? Sahabe şundan şikayet ediyor. Öyle bir şikayet ki bu. Buna Ebu Bekir radıyallahu anh da katılıyor. Münafık olduklarından endişe ediyorlar. Böyle bir korku. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip diyorlar. Ey Allah'ın Resulü, senin yanında olmadığımız zaman işte çoluk çocuk mal mülk bizi alıkoyuyor, engelliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara rabıta tavsiye etmiyor bak. Yani yanımdan ayrıldığınız zamanlarda da beni rabıta edin, beni düşünün, haşa. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey tavsiye etmiyor. Bilakis normal olanı tavsiye ediyor. Yani bazen öyle, bazen böyle. Evet, ibadette dengeli olmak. Fakat dünya hayatına da kaptırmamakla beraber dünyayla da ilgilenmek. Dünyadan nasibini de unutma diyor Allah Azze ve Celle ayetinde, Kasas suresinde.
Az önceki şeyde hani ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmekti ya.
Evet.
Sanki o rabıda da Allah Azze ve Celle için yapılması gereken şey.
Tabii. Başkasından yönlendirmesi. Tabii yani bunun gibi daha tehlikeli boyutları da var. Yani sadece şu endişeyi gündeme getirsem bile buna mani yani. Yoksa şirk boyutu tabii ki var. Mesela orada maksat ihsan. Yani Allah Azze ve Celle'nin her an seni gördüğünü düşünmen. Bu işte iman, İslam, ihsan bu üçüne birden din diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte din bu üçünden ibarettir. İman, İslam yani iman kalbin amelleri. İhsan İslam azaların amelleri. İhsan buna ek olarak bunlar üzerinde, ikisi üzerinde tam bir kontrol. Şimdi bakın, tasavvufçular şöyle düşünmüşler. Yani biz doğrudan nasıl ki duada aynı şeyi yapıyorlar, doğrudan Allah'tan isteyemeyiz gibi bir vehme kapılmışlar. Sonra mahluku, Allah'ı mahluka benzeterek Allah trafo gibidir vesaire vesaire böyle tehlikeli sözler etmişlerdir. Bu tam bir Allah'ı mahluka benzetmektir. Bu veliler güya dağıtırmış trafodan elektriği. Yani buna benzetiyorlar. Neuzubillah. İhsan meselesinde de böyle diyorlar. Maksat Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamaktır. Ve Allah'ı zikretmenin de anahtarları vardır diyor ya bir de hadiste. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Yani Allah'ın zikri hatırlanır. Allah hatırlanır onlar görülünce. Bu hadisi de delil getiriyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Nasıl ki namaz ibadetinde kıblemiz Kabe. Allah'ı zikirde de kıblemiz şeyhler. Böyle diyorlar yani. Bakın, aynı mantıkla gittiğimiz zaman neden şeyhlerini namazda kıble edinmiyorlar? Bunu kabul etmezler. Neden? Çünkü ne Kur'an'da ne sünnette delil yok bu konuda değil mi? İyi de Allah'ın dostlarını zikirde kıble edinin diye ayet mi var, hadis mi var? Yani önce Allah dostlarını düşüneceksin, onu rabıta yapacaksın. Belli bir kemale erdikten sonra işte o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dönecek. Ondan sonra haşa Allah'ı düşünmeye başlayacaksın. Halbuki hadis açık bu konuda. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, mahlukat hakkında düşünün. Allah'ın zatı hakkında ne düşünebilirsin ki? Evet, işin esasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize çizdiği çizgi şu, ibadet olacak hayatımızda. ihsan olacak. Yani her an Rabbimizi görüyormuş gibi bir şuur içerisinde olacağız. Fakat bu şuur içerisinde dünyayla ilgileneceğiz. Yani dünyayla ilgilenirken Rabbimizin bizi gördüğünde unutmayacağız. Tıpkı ibadetteki halde olduğu gibi. Dünyayla da böyle. Kardeşler bakın, bizim ihlası ve doğruluğu elde etmek için çok önemli bir sıkıntımız var. Daha önce belki çeşitli yerlerde, çeşitli vesilelerle dillendirdik ama işin vehametini ve buna ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Şimdi bakın, Müslümanlar bir arada yaşarsa, yani cemaat dediğimiz şey gerçekleşirse, bir muhit düşünün, tevhid ehli insanlar bir arada yaşıyor. Namazlarını sünnete uygun bir şekilde cemaatle kılıyorlar. O toplumda Allah'ın emirleri hakim, yasakları yasaklanmış bir halde. Bu hayata geçmediği sürece üzerimize rahmet inmez, sekinet inmez, huzur inmez, Allah'ın yardımı inmez. Bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz şu an içinde yaşadığımız toplumda? Kendimiz zayıf kimseler olarak bizden kalabalık olan batılın içerisine giriyoruz. Ve bu batıl güruh içerisinde, yani batıl amellerin hakim olduğu güruh içerisinde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Fakat bu korumaya çalışma içerisinde bir takım farzları ihmal ediyoruz. Elinizden gelen her şeyi yapsanız da mutlaka bir şeyler kaçıyor. Elden kaçıyor. Mesela cemaatte namaz çok önemli bir şiar. Ve bir ümmete rahmetin inmesinin en büyük vesilesi. Sekinetin inmesinin en büyük vesilesi. Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Ya imamın akidesiyle ilgili bir pürüz çıkıyor, ya namazın eda edilmesiyle ilgili bir pürüz çıkıyor, ya cemaatle ilgili pürüz çıkıyor, şuradan çıkıyor, buradan çıkıyor. Bunu sağlayamıyoruz. Bu sebeple bunu düşünmek lazım, ciddi düşünmek lazım. Allah için fedakar olmak lazım. Uykumuzdan, işimizden, gücümüzden, yerimizden, yurdumuzdan belki feda etmemiz lazım. Biz bunu yapmazsak Allah bizden zorla alır. Zorla aldığı zaman da bize bir karşılık vermez. Biz bunu gönülden yapmalıyız. Allah'a ibadet şuuru içerisinde, Allah'a itaat şuuru içerisinde yapmalıyız. Biz Allah'ın bizden istediği şeyleri gönülden yapmazsak, itaat şuuru içerisinde yapmazsak öyle ya da böyle Allah bizden alır. Fakat kerhen, biz istemeye, zorumuza gide. Bakın geçmişte Irak'ta yaşananlar, en yakın Suriye'de yaşananlar ve dünya coğrafyasında Müslümanların yaşadığı her yerdeki problemlere bakın. Yani iş telafi edilemez boyutlara geliyor. Onların rahatları zorla alındı bakın. Onlar ihmal ettikleri şeylerin bedelini istemeye ödemek zorunda kaldılar. Yani ne demek istediğimi, yani neyi işaret ettiğimi anladınız mı bilmiyorum. Ama bizim Müslümanlar olarak Allah'ın şiarlarını ayağa kaldırmak, Allah'ın diniyle hakim olmak ve cihadımızın cihad olması için cemaati gerçekleştirmemiz gerekiyor. Cemaatle yaşadığın zaman o cemaatin içerisine yaramaz bir adam girse ona hiçbir emri maruf ve nehi anil münkerde bile bulunmadan o cemaate adapte olmak zorunda kalır. Vicdani baskı hisseder. Böyle bir cemaat olduğu zaman hocası da sapamaz, cemaati de sapamaz. Allah'ın koruması, desteği bu şekilde gerçekleşir. Böyle olmadığı zaman, yani parça parça, herkes ayrı yerlerde, ferdi olarak bir çaba içerisinde olduğu zaman mutlaka bir takım hataları, eksikleri oluyor. Ve bunlar telafi de edilmiyor. Etmese de sorun değil. Kimsenin gözüne de batmıyor zaten. Allah'a meleklerin saf tuttuğu gibi saf tutarak ibadet etmek. Yaşamı, şimdi düşünün, şunu gerçekleştirmemiz lazım. Alışverişlerimizde bile Allah'ın koyduğu sınırlarla alışveriş nasıl yapılır? Helal ticaret nasıl yapılır? Böyle bir toplumda ortaya çıkar o. Hali hazırda yaşam stilimiz, yaşam tarzımızda bunların hiçbirisini böyle temiz olarak sunamıyoruz bak. Alışverişlerimiz problemli. Ya mecbur yapıyorsun bunları. Mecbur bunun içerisine giriyoruz. Sokağa çıkıyorsun, sokakta bakışların problemli. Kulaklarımızın işittikleri problemli. İbadetlerimiz de bir türlü rayına girmiyor. Allah yardımcımız olsun. Yani bunu düşünmek lazım. Ve dediğim gibi Allah Azze ve Celle bizden zorla almadan önce biz vermeliyiz bazı feda etmemiz gereken şeyleri. Bunu yaptığımız zaman Allah karşılığında cennet vaat ediyor. Ama kendisi alırsa yok.
Daha açık sorarsanız hocam tam olarak ne dediğimiz?
Yani ne? Demek istediğim şu. Tevhid ehli Müslümanlar bir arada yaşamalı. Yani bunu bir şey gibi, koloni gibi, site gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey hayata geçmeli.
Öyle bir yerin tespitinde ben bulundum. Öyle bir yer talep olan edenler olursa şey yapalım.
Yani bunu böyle iyiden iyiye düşünelim. İstişare edelim. Bu gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Yani evi olan belki satmak durumunda kalacak. Buradan bir yatırım yapacak. Evi olmayan da zaten kiradaysa mesela başka türlü bir kira düşünecek. Yani her yönüyle düşünüp istişare edilmesi gereken bir mesele diye düşünüyorum. Bu ne için? Allah Azze ve Celle'nin bizden razı olması için. Biz bir kere şunu yani cenneti dünyada talep etmememiz lazım. Rahat peşinde dünyada rahat arzulamamamız lazım. Buna rağmen Allah'a itaat etmekle birlikte Allah'a itaat eden kul dünyanın en rahat insanıdır. Yani başkaları onu sıkıntı içerisinde bile görse Allah'a itaat eden kul aslında dünyanın en rahat insanıdır. Çünkü onu o Allah'ın kaderine iman etmiştir. İnsanların, olayların kaderini yazan kendisi değildir. Burada sadece neye bakar? Kevni takdire teslim olur, şer'i takdirle de mücadele eder. Yani kevni takdir dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin ol dedim mi olan işleridir. Yani bunda kulun mesuliyeti yoktur. Mesela falanca gün, falanca zamanda ölmen senin ihtiyarında değildir. Falanca anadan, falanca babadan doğman senin ihtiyarında değildir. Bunlar kevni takdirlerdir. Ama şer'i olan kader nedir? Allah'ın sana yüklediği, Allah'ın senden bir mesuliyet olarak karşılığını beklediği işler. İşte bu bizim şer'i olarak mesuliyetimiz içerisinde. Yani Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetlerimiz sahih bir şekilde gerçekleşmiyorsa, toplumsal yaşantımız günahsız olarak sürdürülemiyorsa, yani ben sadece böyle bir şey düşündüm. Yani bu istişare edilip olgunlaştırılması gereken bir şey.
Başkanım da diyor da uzun süredir istişare yapmıyoruz. Yani bunda vesile istişare şeyi ayarlayalım, istişare yapmışlar.
Yani bunda kararlı olmak lazım demek istediğim. Bu dediğim gibi büyük fedakarlıklar istiyor. Ama şimdi hayal üzerinden bol paylar dağıtmak çok meşhurdur bizde. Mesela adam diyor ki şu kadar param olsa, falandaki imkan olsa ben şunları bunları yaparım. Bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Bizim esasında maddiyatla ilgili bir sorunumuz yok. Bizim fedakarlıkla ilgili sorunumuz var. Bizim maddiyatla ilgili hakikatte esas problem yani maddiyatla ilgili değil. Bizim esas problemimiz mevcut imkanlarımızdan Allah için ne kadar fedakar edebiliyoruz, fedakarlık edebiliyoruz? Bizim bütün problemimiz bununla ilgili. Biz, bakın, büyük çerçevede dünyayı feda edip ahirete talip olmamız lazım. Yani bununla kastım şu değil, yani dünyalık hiçbir şeyle ilgilenmeyelim. Az önce hadiste de okuduk, dünyada tabii ki insanın bir takım beşeri münasebetleri olacak. Kastımız bu değil. Kastımız dünyadan feda edip ahirete talip olmak. Neye talip olduğumuzu iyi düşünmek. Dünya bizim zindanımız. Bize böyle çizilmiş bu. Dünyada o yüzden cennet aramayalım. Rahatlarımızdan mutlaka feda etmemiz lazım. Yoksa bu rahat başka türlü bozulacak. O da bizim işimize yaramayacak. Allah yardımcımız olsun. Evet, süre bayağı uzadı. Burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse bir sonraki dersimizde bizden olmayanlar şerhine devam edeceğiz. Müslümanın şahsiyetiyle ilgili derslerimizi burada tamamlıyoruz. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı kardeşler?
Hocam, cümlemize. Şaka da olsa yalan söylemeyin diye ibareyle bir hadis var mı?
Yasaklayan bir ifade yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi fiili olarak bu var. Yani ben şaka da yaparım ancak doğruyu söylerim şeklinde. Yani fazletli olana yönlendirme var.
Diye hadis var mı hocam? Şaka yaparken yalan söylemeyene cennetin ortasına düşmüştür.
Şaka da insanları güldürmek için dahi olsa yalan söylemeyene diye geliyor hatırladığım kadarıyla. Tabii. Şey var. Mesela insanları güldürmek için tehlikeli sözler edene bir tehdit var aynı hadis içerisinde. Senin söylediğin onunla ilgili. Yani böyle teşvikler var. Ama yalanla aynı kapsamda mıdır? Yalanın bazı şeyleri var. Mesela yalanın yasaklananı insanlara zarar veren yalanlar. Üç yerde ruhsat veriliyor biliyorsunuz. Harpte düşmanı kandırmak için harp hudadır buyuruluyor, hiledir buyuruluyor. Eşler arasında ıslah için, aralarını düzeltmek için. Bir de iki Müslüman birbirine dargınsa onların aralarını bulmak için. Buralarda izin var. Buna bir iki şey daha ekleyebiliriz. Bu İbn-i Amr radıyallahu anh'ın hadisinde, rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cennetlik bir adamdan bahsediyor. Fazletinden bahsediyor ve İbn-i Amr radıyallahu anh'ıma bunun evine giderek misafir oluyor. İşte beni diyor, babam evden kovdu, kalacak yerim yok diyor. Beni misafir eder misin diyor. Bir ibadetine bakayım bunun neler yapıyor diye. Bakıyor ki kendisi İbn-i Amr ibadetle meşgul. Gece namazına falan kalkıyor. Bu yatıyor. Yani göze görülür. Oruç da yok. Yani ibadetle ilgili böyle ahım şahım bir şey görmüyor. En sonunda diyor ki ben sana diyor bunu yalan söyledim diyor. Ben Allah Resulü'nün şöyle hadisini işitmiştim. Sendeki bu fazilet neymiş diye bunu öğrenmek istedim diyor. O da ahlaki bir hasletten bahsediyor. Bu ahlakla üstün olduğunu anlıyor. Neyse. Yani burada yalan söylüyor İbn-i Amr radyalanma. Ona zarar veren bir yalan değil ve sonunda da bunu açıklıyor. Yani birisini kandırma mahiyetinde olan yalan gibi değil demek ki bu. Yine bir diğer örnek. Ebu Talha ile Ümmü Süleym radiyallahu anha evlendikten sonra bunların bir çocukları, Ebu Talha'nın çok sevdiği çocuğu vefat ediyor. Ebu Talha eve geldiğinde Ümmü Süleym radiyallahu anha o kadar metanetle davranıyor ki işte çocuğu soruyor, ne yapıyor diyor. Huzur içinde uyuyor diyor. Halbuki vefat etmişti. Onu idare ediyor, idare ediyor. Sonra diyor ki falanca filancaya diyor bir borç vermiş de diyor. Bir ödünç vermiş de diyor. O da sahibi o ödüncü geri isteyince ödünç alan kimse çok kızmış diyor. Ebu Talha sinirleniyor. Hiç öyle şey mi olur? Ödüncün sahibine hiç böyle kızılır mı? Hakkıdır falan diye bu şeye getiriyor şimdi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a. Öyle deyince Allah'ın bizdeki ödüncünü Allah aldı diyor. Yani evladını Allah aldı diyor. Ebu Talha yine sinirleniyor tabii. Yani böyle bir yerde de şey var. Yani orada bir nevi yalana benzer bir şeyler söylüyor. Yani yalan da demek ki kınanan, nehyedilen husus herhangi bir Müslümanın hukukuna tecavüz eden, onun zararına sebep olan bu gibi konulardır. Evet, başka soru yok galiba. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve tuğbilek.